Ayrım 8.
Bir başka ilginç gelişme de Alman polisinin yaptığı açıklama ile ortaya çıkmıştır. Alman polisi Halil Tireli ile Necati Uygur adlı iki kişinin öldürülmeleri olayı nedeniyle ayrıca şüphelenmektedir. Tireli ve Uygur, Avrupa Ülkü Ocağı ve Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu başkanlıklarında bulunmuşlardır. Ayrıca bu iki kişi, ülkücü eylemlerin yurt dışı mali kaynaklarını örgütlemekle görevlidirler. Bu iki kişinin ard arda öldürülmesi ve Alman polisinin bu cinayetlerden Ağca'yı sorumlu tutması başlı başına ilginç bir gelişmedir. Aynı görevde bulunan Lokman Kundakçı adındaki bir kişi eski çevresinden uzaklaşmış, bir süre sonra Türkiye'deki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştır. Bu dosyanın da bu gelişmeler karşısında yeniden ele alınmasında yarar vardır. Bunların her biri şüphe çekici olaylardır ve her birinin altında da Ağca'nın parmak izlerine rastlanmaktadır. Biz yine yazının başına dönelim. Sedat Sırrı Kadem kim ise ortaya çıkmalıdır. Ortaya çıkmalı, yaşamı güvence altına alınmalı ve Ağca'nın ifadesinde yer alan olayların doğru olup olmadığı kendisine sorulmalıdır. Ağca gerek Türk polisine gerekse Roma savcısına büyük olasılıkla gerçeği gizlemek için olayları saptırıcı ifadeler vermiştir. Bunun böyle olup olmadığını iyice saptayabilmek için Sedat Sırrı Kadem'in konuşması, sonra da Ağca tarafından kendisine para verdikleri ileri sürülen Halit Narin, Fahrettin Aslan ve İnci Baba olarak bilinen Mehmet İnceler'in ifadelerine başvurmak gerekmiyor mu? Sol terör örgütleri, sağ terör örgütleri, silah kaçakçıları, iş adamları. Ağca böyle bir senaryo yazıyor. Ağca bu senaryoyu yakalandığı günden beri yinelediği bağımsız terörist savını doğrulamak için yazıyor. İfadede adları geçen Teslim Töre, Kaçak bulunamıyor. Ömer Marsan Bulgaristan'da getirilemiyor. Ama Türkiye'de Ağca'yı yurt dışına kaçıran ülkücü Timur Selçuk var. Kendisine Türkiye'den pasaport veren görevliler var. Halit Narin var. Fahrettin Aslan var. İnci Baba var ve Sedat Sırrı Kadem var. Sedat Sırrı Kadem, çık ortaya. 25 Ağustos 1982.
Unutulan adresler. Ağca'nın Roma savcısına verdiği yazılı ifadede adı geçen Sedat Sırrı Kadem'in sırrını henüz çözmüş değiliz. Kimdir bu Kadem? Ağca ile ne gibi bir ilişkisi vardır ve şimdi nerededir? Bunları bu aşamada bilemiyoruz. Sedat Sırrı Kadem'i henüz bulamadık ama Malatya muhabirimiz Raşit Kısacık, Kadem'in Malatya'da oturan babası Mehmet Kadem'i buldu ve kendisiyle konuştu. Mehmet Kadem'in anlattıkları şunlar. 5 çocuğum var. Sedat ve Sedat'ın küçüğü olan Hülya ilk karımdandır. İkinci karımdan 3 çocuğum var. Sedat 1977 yılında Mustafa Kemal İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Sonra 1 yıl meslek yüksek okuluna devam etti. Daha sonra üniversite sınavına katılıp İstanbul'da SBF'ye girdi. Öğretmen okulundayken çok aşarıydı. Arkadaşları ile geçinemezdi. Ancak daha sonra olgunlaştı. Bu yıl SBF'yi bitirecekti. Biz mezuniyet haberini bekliyorduk. Sedat 2 yıldır Malatya'ya gelmedi. Son 1 yıldır kendisinden hiç haber alamadık. Amcası Ahmet Kadem İstanbul'da kendisini çok aradı ama bulamadı. Biz sosyal demokrat görüşlüyüz. Oğlum da öyledir. Ağca olayı saptırmak istemektedir. Çünkü öğretmen okulunda beraber olduklarını söylemektedir. Oysa aynı yıl oğlumla kızım aynı okuldaydılar. Kızım böyle bir ilişkinin kesinlikle olamayacağını söylemektedir. Son olarak 1980 yılının Temmuz ayında Sedat bana bir haber göndererek İstanbul'da bir iş yeri açmak istediğini, bu nedenle paraya çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine kendisine 100 bin lira gönderdim. Bu paranın gönderilmesinden sonra kendisinden hiçbir haber alamadım. Oğlumun ortaya çıkıp suçsuzluğunu ispat etmesini istiyorum. Bunu yapacağından eminim, bekliyorum. Terörist Ağca yakalandığı ilk andan başlayarak bugüne dek şaşırtıcı ifadelerle edep saptırmış, büyük olasılıkla bağlı bulunduğu örgüte zaman kazandırmıştır. Sedat Sırrı Kadem'in adını da bu amaçla vermiş olabilir. Biz bütün olasılıkları göz önünde tutarak Kadem'in bir an önce ortaya çıkıp bildiklerini anlatmasını istiyoruz ve çağrımızı yineliyoruz. Bugüne dek yaptığımız araştırmalar sonucunda edindiğimiz kanı
Ağacı olayının gerek burada gerekse Roma'da gerektiği gibi ele alınmadığıdır. Örneğin Ağacı'nın İstanbul'da ilk kez ele geçirildiğinde üzerinden çıkan adresler bile araştırılmamıştır. Bunları şimdi açıklıyoruz. Ahmet Tekin Doğan Ateş, 65 Senerer Street, 10 Berlin. Kimdir bu Ahmet Tekin Doğan Ateş? Belli değildir. Veysel Aydın, Akabe Kitabevi. Kimdir bu Veysel Aydın? Belli değildir. Araştırılmamıştır. Ağacı'nın cebinden Almanya'daki şu adres çıkmıştır. Bu da araştırılmamıştır. John Street 4 Düsseldorf 20. Ve aynı yerin telefon numarası. 211-378-804. Ve bir başka adres daha. Halil İbrahim, Tuzcular Caddesi, Demirkapı. Sefer Ağa Sanayi Sitesi. Köseoğulları Kebap Salonu 294. Ve Malatya'da bazı telefon numaraları. 1493, 2596, 3976. 2596 ve 3976 Malatya'da kuru yemişçi Kemal Özbay'ın telefon numaralarıdır. 1493'te bir leblebici dükkanının telefon numarasıdır. Bütün bunlar zamanında araştırılmış olsa belki birçok ipucu ortaya çıkacak, gerçek aydınlanacaktı. Ancak bu adres ve telefon numaraları dosyada unutulmuştur. Ne diyelim ne diyelim. Evet sayın ilgililer, bilgilerinize. 27 Ağustos 1981. Ağaca düğümü. Doçent doktor Bedrettin Cömert'in katil sanıkları silahlı eylemciler Üzeyir Bayraklı ve Rıfat Yıldırım Federal Almanya'da geçen yıl yakalanmışlardı. Almanya'da ölüm cezası olmadığı için bu iki sanığın Türkiye'ye geri gönderilmeleri, Türk hükümetinin iki sanığın ölüm cezasında çarptırılsa bile idam edilmeyecekleri yolunda güvence vermesine bağlıydı. Bu güvence verilmediği için iki sanık Koblenz Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmışlardır. Acaba niçin bu yolda güvence verilmemiş ve sanıkların Türkiye'ye gönderilmeleri için gerekli işlemlere başvurulmamıştır? Bunları bilecek durumda değiliz. Ancak görünen odur ki bu işler biraz ağırdan alınmaktadır. Örneğin Milliyet Gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayında birinci derecede sorumlu olan ve Ağca'yı İpekçi'yi öldürmesi için azmettiren Mehmet Şener, İsviçre'de yakalanmış ancak bugüne kadar Türkiye'ye getirtilmesi sağlanamamıştır. Adalet Bakanlığı hiç olmazsa kamuoyuna Şener'in niçin bugüne kadar Türkiye'ye getirtilmesinin sağlanamadığını açıklamalıdır. Bekliyoruz. Herhalde Adalet Bakanı Sayın Menteş böyle bir açıklama yapacaktır. Mehmet Şener olayı böyle de idam hükümlüsü İsa Armağan olayı başka türlü mü? İsa Armağan da İran'da yakalanmış ancak nedense Armağan'ın yurda getirtilmesi bir türlü sağlanamamıştır. Artık bundan sonra Armağan'ı bulmak pek kolay değildir. Türkiye'de de suç işlediği ileri sürülen ve Papa'nın vurulması sırasında Ağca'ya yardım ettiği anlaşılan Ömer Ay ile ilgili yazışmaların ne merkezde olduğunu da sormak gerekir. Ömer Ay geçen aylarda Federal Almanya'da yakalanmıştı. Sonra bir ses seda çıkmadı. Ne oldu Ay, ne oldu Şener, ne oldu Armağan? Ne olacak Üzeyir Bayraklı ve Rıfat Yıldırım? Bilen yoktur. Şu Mehmet Şener Türkiye'ye getirtilip şöyle tam anlamıyla sorgulansa belki İpekçi cinayeti aydınlatılacaktır. İpekçi cinayetinin aydınlanması ile birlikte Türkiye'de birkaç terör odağı da ortaya çıkarılacaktır. Roma Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mehmet Ali Ağca ile ilgili kararında şimdiden birçok gerçek ortaya çıkmıştır. Bu gerçekler Şener'in sorgusu ile karşılaştırılırsa belki bu çok uluslu terörün bir bölümü aydınlatılacaktır. Roma Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Mehmet Ali Ağca'nın Sofya'da Vitoşa Oteli'nde Ömer Marsan adlı bir kişiyle tanıştığı belirtiliyor. Kimdir bu Marsan? Ağca'ya Türkiye'de pasaport sağlayan kişiler ve gruplar kimler? Ağca'nın Münih'te elektrikli ev araçları satan Vardar adlı dükkana telefon edip Ömer Marsan ile görüştüğü mahkeme kararında açıklanıyor. Bu dükkan sahibi Selam Gültaş'tır. Kimdir bu Gültaş? Mahkeme kararından öğrendiğimiz bir başka gerçek de oldukça ilgi çekicidir. Ağca'nın Papa olayında kullandığı Browning marka tabanca Belçika'da Fabrik National Herstal tarafından imal ediliyor. Silah 1979 yılında Liège'de Schroeder firmasına devrediliyor. 1980 yılında Nöşetal'de Grisal Petit Pierre firmasından satın alınıyor ve 1980 yılında da tabanca Grillmeyer Horst firması adına Tinter Otto adlı bir mühendis tarafından satın alınıyor. Mahkeme kararının bu bölümünü birlikte okuyalım. O vesileyle Tinter parça halinde 21 tabanca daha satın almış ve bunları Avusturya'ya götürmüştür. Avusturya polisinin bir arama sırasında tespit ettiği gibi bütün bu silahlar firmanın giriş ve çıkış defterlerinde kayıtlı olarak görünmemekteydi. Bu ilginç bulguyu saptadıktan sonra yine mahkeme kararından silahın AC'ye nasıl ulaştığını izleyelim. Daha sonra Otto Tinter 9 kalibrelik Browning'in ilgili bütün belgeler imha edilmiş olduğundan bir bilgi veremeyeceğini ve silahın bir İsviçreli'ye satılmış olduğunu anlatıyordu. Kararın şu bölümü ise oldukça dikkat çekicidir. İçinde Nazilik kaynayan bir aileden olarak tanınan ve terörist örgütlerle yine silah trafiği yaptığından kuşkulanan, nitekim bu nedenle yetkili makamlar tarafından yapılan birçok araştırma sırasında illegal olarak silah bulundurma ve buna bağlı suçların faili olarak üzerinde durulan ünlü silah koleksiyoncusu Grillmeyer Horst ise salı verildikten sonra kayıplara karışmıştı. Şu işe bakın. İpekçi cinayetinde ağaca yöneten Şener önce yurt dışına kaçıyor, sonra yakalanıyor ancak bir türlü yurda getirtilemiyor. Papa olayında ağacanın yanındaki sağ terörist Ömer Ay'ın da yurda getirtilmesi sağlanamıyor. Papa'nın yaralanmasında kullanılan silah kuşkulu eller tarafından ağacaya ulaştırılıyor. Silahı sağlayan silah koleksiyoncusu aynı zamanda eski bir Nazi olan silah kaçakçısı. O da soruşturmadan sonra izini kaybettiriyor. Evet, bu düğümü çözmek zorundayız. Bunun için yapılacak ilk iş Mehmet Şener'in bir an önce yurda getirtilmesi ve yargılanmasıdır. Sayın Adalet Bakanı endişelerimize katılır mı bilemeyiz ama biz tıpkı Üzeyir Bayraklı, tıpkı Rıfat Yıldırım, tıpkı İsa Armağan ve tıpkı Grillmeyer Horst gibi Mehmet Şener'in de önce serbest bırakılacağından sonra da izini kaybettireceğinden korkuyoruz. 19 Haziran 1982. İşte ipuçları. Yeraltı dünyasında Çayırovalı Osman diye tanınan Osman İmamoğlu ilgililere ilginç açıklamalar yapmıştır. Yurt dışında tutuklu bulunan Süleyman Necati Topuz adlı bir kaçakçı da açıklamalar yapacağını bildiren mektuplar yazmıştır. Ünlü kaçakçılardan Bekir Çelenk, Londra'da başkonsolosluğumuza başvurarak önemli açıklamalar yapacağını bildirmiştir. Bunların yetkililerce birer birer dinlenmesinde yarar vardır. Yapılan açıklamaların bazı olaylara ışık tutması olasılığı söz konusudur. Kaçakçıların yurt dışı bağlantıları, kaçakçılarla teröristler arasındaki ilişkiler ve aynı kaçakçıların devlet bürokrasisinde kurdukları köprü başları ortaya çıkarılmazsa, terör konusunda aynı kısır döngülerde daha yıllarca dönülür. Geçenlerde Şaban Vezir adlı Suriye uyruklu ünlü bir kaçakçının Türkiye'deki nefes kesici serüvenini yazmış, bu kaçakçının bir takım çevrelerce nasıl korunduğunu açıklamaya çalışmıştık. Yazdığımız her satırın gerçeklere, yalnızca gerçeklere dayandığını bu işlerle ilgili görevliler çok iyi bilmektedirler. Bekir Çelenk konusunda bugüne dek yaptığımız bütün yayınlarda gerçeklere dayanmaktadır. Biz bu gerçekleri bu köşede ard arda sıralarken Çelenk İstanbul'da gece kulüplerinde viskiler açtırıp kadehler patlatıyordu. Bugün ise yurt dışındadır ve sıkı yönetimlerce aramaktadır. Çelenk, Kenter Albayrak adına çıkarılmış bir pasaportla dolaşır. Londra'da Hanro Shipping adlı bir şirketin ortaklarındandır. Bu şirket, Second Floor, 67-68-65 London Wall, London adresindedir. Şirketin telefon numarası 895-22-78'dir. Çelenk'in ev telefon numarası da 360-35-13'tür. Çelenk hakkında Genelkurmay Sıkı Yönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon başlangıcınca yurda dön çağrısı yapılmış. Ancak Çelenk bu çağrıya uymamıştır. Bekir Çelenk'in İsviçre'de ikamet izni aldığı, bu izinle ve sahte pasaportla dolaştığı saptanmıştır. İsviçre'de Samir Aris adlı bir Ermeni ile beraber dolaşan Çelenk, arandığında Zürih'te Lowe Park Oteli 469-24-82 numarada bulunmaktadır. Çelenk'in Ermenilerle ilişkileri çok ilgi çekicidir. Daha önce de yazdığımız gibi Çelenk, İsviçre'de Eva adındaki bir Ermeni kadınla ilişki kurmuştur. Bu ünlü kaçakçının kaçakçılık dünyasında tutunmasını sağlayan Ermeni asıllı kadının annesi Rum'dur. Ve Bekir Çelenk Londra'da olduğu gibi Yunanistan'da da çok rahat çalışmaktadır. Pire Limanı'nda Çelenk adlı gemiyi çalıştıran bu ünlü kaçakçı, Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleştiği günlerde Papandreou hükümetinin koruyucu kanatları altında rahat rahat dolaşmaktadır. Çelenk'in Atina'da kiraladığı ev Folera mahallesindedir. Bekir Çelenk'in Benil adlı gemisi İspanya'nın Menorca adası yakınlarında karaya oturmuştur. Kaza üzerine Çelenk, İngiliz avukatı ile birlikte Madrid'e gitmiş ve burada ilginç temaslarda bulunmuştur. Bekir Çelenk'in önemli merkezlerinden biri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır. Sofya'da 768-960 ya da 311-78-82 numaralı telefonlarla konuşan bu çok uluslu kaçakçımız Bulgar resmi yetkilileriyle çok yönlü ilişkiler içindedir. İsviçre'de Vialux adlı bir saat fabrikasına ortak olan Bekir Çelenk, yine İsviçre'ye yerleşmiş bulunan ve Türk yetkililerince aranan Mehmet Zeki adındaki bir başka kaçakçı ile ilişki içindedir. Mehmet Zeki'nin Türkiye'de çok geniş bir çevresi vardır. Türkiye'ye yer gelişinde dostlarına lüks saatler armağan eden Mehmet Zeki özel uçak sahibidir. Mehmet Zeki'nin Türkiye'deki çevresi konusunda yapılacak küçük bir araştırma, çok şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkarmaya yetecektir. İneliyoruz. Kaçakçılık konusunda yasal engeller nedeniyle yazamadıklarımız yazdıklarımızdan çok ama çok daha önemlidir. Çelenk'in Ermenilerle ilişkileri arkasında Ermeni şirketlerinin bulunduğu kaçakçılık örgütleri bu köşede daha önce bir bir sergilendi. Biz bunları yazarız, bazıları bizlere karşı dava açarlar. Bizler de bazı devlet kuruluşlarının bu konularla ilgili yazışmalarının sayı ve tarihini verir, bu yazışmaların mahkemelere getirilmesini isteriz. Ve bu yazışmalar bir türlü gelmez. Neden acaba diye sormaz mısınız? Neden, neden? İpuçları burada. Çekin bir ipucunu bakalım kaç kukla yerinden oynayacak. 7 Mayıs 1982. Kime sorsak? Mehmet Ali Ağca'ya 9 milimetrelik Browning tabanca veren İsviçre'nin Olten kenti Ülke Ocağı Başkanı Nideli Ömer Bağcı, İsviçre Mahkemesi tarafından yargılanmak üzere İtalya'ya gönderiliyor. Ömer Bağcı, Papa'ya suikast girişimi ve Ağca düğümünün çözülmesinde önemli bir ipucu olabilir. İpekçi cinayetinde Ağca'nın suç ortağı Mehmet Şener, İsviçre'de yakalanmış ve tutuklanmıştır. Şener'in yurda getirilmesi için bugüne dek ne gibi işlemler yapıldığını pek bilemiyoruz. Sayın Adalet Bakanımız bu konuda kamuoyunu aydınlatmak niyetinde değildir. Kendisine ısrarla açıklama bekliyoruz. Mehmet Şener Türkiye'de yargılanmazsa İpekçi cinayeti hiçbir zaman aydınlatılamaz. Ağca olayının Türkiye'deki önemli düğümü Şener'in sorgusu ile çözülecektir. Şener'in Türkiye'ye getirilmesi için ne gerekiyorsa o yapılmalıdır. Ağca İpekçi'yi öldürmesi için azmettiren Mehmet Şener'dir. Şener silahlı sağ kesim militanıdır. Ağca'ya bu cinayette yardım eden ve yurt dışında olduğu sanılan Oral Çelik de silahlı sağ teröristtir. Ağca'yı cezaevinden kaçtıktan sonra saklayanlar, yurt dışına kaçıranların hepsi de sağ eğilimli, adlarına ülkücü denilen militanlardır. Ağca'ya sahte pasaport, ülkücü örgütlerin merkezi Nevşehir'den sağlanarak yollanmıştır. Silahlı sağ eylemci Ömer Ay ile Ağca'ya 136-635 ve 136-636 sayıları ile verilen sahte pasaportlar herhalde ilgi çekicidir. Nevşehir Valiliği Ağca'ya Faruk Özgün, Ömer Ay'a da Galip Yılmaz adlarına pasaport vermiştir. Pasaportlar aynı gün birbirini izleyen sayılarla verilmiştir. Bu sahte pasaportların Nevşehir Valiliğinden nasıl verildiğini, bunların Bulgaristan'ın Sofya kenti Vitoşa Oteli'nde Ağca'nın eline nasıl ulaştığını anlamak kolay değildir. Türkiye'deki bütün ilişkileri, silahlı sağ kesimiyle olan Ağca'nın Papa'yı Sovyet Gizli Haber Alma Örgütü KGB tarafından verilen emir ile öldürmek istediği yolundaki varsayımlar da bugüne dek hiçbir inandırıcı kanıtla kanıtlanmış değildir. Papa'nın Polonya'da Bağımsız Dayanışma Sendikası'nın eylemlerini desteklediği Bu yüzden Brejnev tarafından öldürülmek istendiği yolundaki kuşkular varsayım düzeyinden öteye geçememiştir. Varsayımlar üretmek yerine olayın kanıtlarını ortaya sermek, ele geçen sanıkları mahkeme önüne çıkarıp sorguya çekmek gerekir. Ceza davalarında varsayımlara değil kanıtlara yer verilir. Kanıt olmazsa bütün bunlar havada kalır. Söylenen sözler, yazılan satırlar kimseyi inandırmaz. Ömer Bağcı İsviçre'nin Olten kentinde ülkücü örgütlerin başındadır. Bağcı yanına yine ülkücü olan Vahdettin Özdemir'i alarak Milano'ya gidiyor ve suikast girişiminde kullanılan Browning marka tabancayı AC'ye veriyor. Acaba AC Avrupa'daki ülkücüler ile nasıl bu denli kolay ilişkiler kuruyor? Suikast girişiminde kullanılan silah Horst Grillmayer adlı bir eski Nazi'den sağlanıyor. Roma Ağır Ceza Mahkemesi Grillmayer adlı Avusturyalı silah kaçakçısını içinde Nazilik kaynayan bir aileden gelmiştir diye tanımlıyor. AC ile ilgili yayın yapan Amerikan NBC televizyonunun programı ve terör uzmanı olarak tanınan Amerikalı kadın gazeteci Clay Sterling'in Reader's Digest dergisinde yayınlanan yazısı kesin kanıtlara değil kuşkulu varsayımlara dayanıyor. Bu yüzden inandırıcı olamıyor. Ağacı olayında söz söyleyebilmek için bizim Türkiye olarak öncelik ve kesinlikle İpekçi cinayetini aydınlatmamız gerekir. Bunu bu aşamaya kadar yapmış değiliz. Ağacı'nın Almanya ve İsviçre'de kimler tarafından korunup kollandığını bilemiyoruz. Bilebildiğimiz uzun süre Türkiye'de görev yapan Ruzi Nazar adlı Türkistan kökenli bir Amerikan yurttaşının Federal Almanya'nın Bonn kentinde yaşadığı ve Almanya'daki Türklerle sıcak ilişkilerini sürdürdüğüdür. Ankara'da Bahçeli Evler karakol durağındaki evinde çok ilginç kişilerle görüşmeler yapan CIA görevlisi Nazar'ın avucunun içi bildiği gibi sağ kesimden herhalde bugüne kadar AC ile ilgili bilgiler edinmemiştir. Tabii İpekçi cinayetinin ve AC suikast girişiminin CIA tarafından düzenlendiği gibi kuşkulu varsayımlar sahibi değiliz. Yalnızca CIA'in bu konuda bilgi sahibi olabileceğini söylemek istiyoruz. CIA gibi dünyanın en güçlü haber alma örgütünün AC konusunda yaya kalacağını da düşünmüyoruz. Bütün bunları geçen Kurban Bayramı'nda ülkemizi bir gece ansızın şereflendiren CIA Başkanı William Casey'e sormak istedik. Ruzi Nazar size bu konuda herhangi bir bilgi iletti mi? 15 Ekim 1982 ve huzurunuzda Kaşıkçı. Dünyanın bugüne dek tanıdığı en büyük silah tüccarı Muğla doğumlu bir Rum'dur. Vasil Zaharov. Birinci Dünya Savaşı Zaharov'un alım satımını yaptığı silahlarla yapıldı.